telefon attığımızda Tanju Kalaycıoğlu var. Tanju merhaba.
Merhaba Beysan, nasılsın?
Sağ ol, epeydir görüşemiyoruz Tanju.
Doğrudur.
Belki bu Bolt Show'da rastlaşırız. Peki Tanju, hemen şunu sorayım merak ettiğim için. Türk Ahşap Tekne Üretim Sanayisi Tanıtım Grubu, altında da Quality Wooden Craft of Turkey yazıyor. Bu grup ticari bir birliktelik midir, bir girişim midir, nedir?
Bu grup Mayıs ayında yerli epoksi üreticisi Duratek dostlarımızın bizi ilginç bir tekne imalatına davet etmeleriyle orada beraber arkadaşlarla düşündük. Hı-hı. Şöyle, dünyanın en büyük ahşap gemisi diyelim, teknesi, yatı şu anda Bozburun'da imalat aşamasında, 141 metre tamamen ahşap. Ve ama bunun tabii zamanı epey devam edecek yapımı.
Ne tür bir ne tür bir tekne? Yelkenli mi, gemi mi?
Yelkenli, dört direkli. Arması nispeten daha kolay olabilecek boyuna göre, çünkü çok büyük bir tekne olduğu için. Dar, ince uzun olduğu için direnç az olacaktır. Çok büyük bir proje ama o devam edecek. Şimdi oraya götürdü arkadaşlar epoksilerini tanıtmak için. Bizim sektörden bir grubu. Biz de dedik ki ya tamam, biz biliyoruz Türkiye'de ne yapılır. Ya dedik ki yurt dışından da şeyleri getirelim. Yabancı muhabirler dünya bilsin artık Türkiye'de ahşap tekne yapımının ne kadar yaygın olduğunu. Hatta bir kısmımız iddia etti ki dünyada birinciyiz diye, şudur budur. Ondan sonra bu gruptan arkadaşlarımız bir gittiği aldık bu işi. Toplandık, ettik, konuştuk. Ne yapalım, ne edelim. Amerikan, İngiliz, İtalyan, Alman, Rus muhabirlere ulaştık, davet ettik. %80'i kabul etti. Ondan sonra aramızdaki üye arkadaşlardan DİSPİR'de bu konu, Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği gündeme taşındı.
Proje ne Tanju?
Efendim?
Proje ne, neye davet ediyorsunuz? Yani
proje ne? Türk ahşap tekne sanayinden olabildiğince yaygın bir kesit göstermek için. Anlatacağım onu, neler yaptığımızı.
Tamam, peki dinliyorum.
DİSPİR'de sağ olsun destek oldu. Bunun önemli bir kısım maliyetini karşıladılar. Bir yapın bakalım, görelim dediler. Dolayısıyla 5 muhabiri, sanıyorum yanlış hatırlamıyorum, Ekim ayında, çünkü herkesin fuarları var, dergilerini yetiştirecek, evet, şudur budur. 2 İngiliz, 2 İtalyan. İtalyan dostlarımızdan birisi Türkiye'de daimi duruyor. Türkiye'de çeşitli görevleri var ama aynı zamanda Avrupa'daki dergilerine de yazılar yazıyor. İngiltere'ye ve İtalya'ya. Bir tane de Dubai'den, Dubai'den bir dostumuz geldi, Güney Afrikalı. Alman arkadaşımız son anda fikrini şey yaptı, çünkü o 141 metre izin vermedi fotoğraf çekimlerine, hatta muhabirlerin gelmesine de vermeyince. Ondan vazgeçti. Böyle biz birçok üyelerimizden olsun, sektörümüzden, dostlarımızla uzun bir, yoğun bir program yaptık. 4-5 günlük. İstanbul'dan başlayıp Göçek üstün, Dalaman Göçek üstünden Bodrum, sonra oradan dönüş, Yalıkavak dönüş. Ve başladı. Bununla ilgili makaleler, editoryallar yavaş yavaş yazılmaya başladı. Hatta bir tane klasik bot, Bulletproof Turkish Vessels demiş. Yani kurşun geçirmez tekne yapımı diye başlamış. Yani bizim bu işteki amacımız zaten bir, dünyanın en eski endüstrisi unutmayalım. Tekne yapımı dünyanın en eski endüstrisi veya sanayi. Yani
silahtan da mı eski?
Hayır. İnsanoğlunun ilk yaptığı sanayi ürünü bizce
tekne.
Ahşap tekne. Evet. Bu sürüyor. İnsanoğlu var oldukça yanında, çünkü suyun yanında canlandı insanlar. Dolayısıyla bizim kayık kelimesine gelince, bu da tamamen Türkçe kökenli bir kelime. Çok ilginçtir. Bizim bilirsin denizcilik terimlerimiz İtalyan kökenli.
Evet, evet.
Pruva, pupa, aria, laçka, evet, değil mi?
Evet,
çünkü
evet,
Türkler Anadolu'ya ilk girdiklerinde bütün sahillerde Cenevizli ve Venediklilerin kolonilerinin tarafından parsellendiği var. Önce onlarla haşır neşir olur.
Fransızcası da kayık galiba.
İtalyanca.
Fransızca.
Ama kayık Türkçe kökenli kökenli bir kelime, dünyaca bilinmiş ve de hiçbir şekilde Fransızlar hala kayık yazarlar.
Evet.
İtalyanlar kayıkko, İranlı kayak, evet. gibi Rusların kayak, Eskimoları kayaklarına kadar.
Evet.
Dolayısıyla bu da hani denizci olmayan Türklerin diyelim hani parantez içinde dünyaya tanıttığı bir kelime. Dolayısıyla bize tam yakışan bir kelime.
Hı hı hı.
Ondan sonra oturduk dostlarımızla konuştuk ettik. Logo seçtik, logo yaptık. Bir internet sitesi kuruldu, onu söyleyebilir miyim?
Tabii ki söyleyebilirsin.
kayıkturkiye.com yani İngilizce harfleri kullanıyoruz kayıkken. kayıkturkiye.com Türkçesi var, İngilizcesi var. Bu yavaş yavaş büyüyecek. Şimdi sen sordun bu ticari mi? Evet, bu konudaki şu andaki üye grubumuz. Ama bu kapalı bir grup değil. Onu da anlatmaya çalışayım. Biz şu anda ilk gönüllü grubuz bunu oluşturan. Evet, hepimizin ticari düşünceleri var. Ama bu sitenin ve bunun amacı en büyük, en üst kısmı bir kültür olayı bu. Yani Türkiye'de ahşap tekne yapılır. Çok eskiden beri yapılır. Hatta Türkler burada yokken bile yapılır ve bu gelenek sürüyor. Hı-hı. Çünkü gezerken Bodrum'da kalenin içindeki müzeye gittik. Dünyanın en eski, en kıymetli batıkları orada, biliyor musunuz? Hı-hı. Ve Türkiye sahillerinde, Anadolu'muzun sahillerinde dünyanın en kıymetli batıkları var. Çok eski.
Evet.
Fenikeliler, Romalılar.
Serçe koyundan çıkan da orada. Yanlış mı biliyorum?
Evet. Çok kıymetli bilgiler getiriyor. Hatta dünyanın bilinen tarihleri bile bazı kısımda değiştirilmesi gerekiyor.
Hı hı.
Biliyorsunuz Selçukluların bildiğimiz Türklerin ilk kurduğu tersane Alaiye, Alanya'dadır.
Hı hı.
Ondan sonra daha diğer boylar Karamürsel'e gelmiştir. Karamürsel Türklerin en önemli deniz üslerinden biridir, en eski. Ondan sonra İzmir, Emir Çak'a var.
Hı hı.
Denizlere çıkıyor. Yani Türkler çok kısa sürede karadan gelmelerine rağmen çok kısa sürede denizde faaliyet göstererek başarılı olmuşlardır. Hatta dikkat edersek denizcilikteki başarılarıyla imparatorluk büyümüştür. Denizcilik ne zaman ikinci plana atıldı ve ne zaman horlandıysa imparatorluk çabuk bir şekilde çökmüştür.
Hı hı.
Diğer uluslar denize önem gösterenler, İspanyollar, bütün Güney Amerika İspanyolca konuşuyor. Bu denizden gitti bu lisan ve bu kültür.
Evet.
Gibi.
Evet. Peki.
Ama daha özümsersek amacımızı, Türk ahşap tekne sanayinin dünyadaki ve aslında kızım sana söylüyorum gelinim veyahut anla der gibisinden kendimiz içinde çok kıymetli bir geleneğin olduğunu ve bunu sürdürmemiz gerektiğini, bunun bir antika böyle çok ufak bir şey olmadığını da anlatmak istiyoruz.
Ama zaten şimdi ahşap tekne yapımı çok da eski değil zaten, yani hala yapılıyor dediğin gibi, yani işte meşhur Bodrum'un guletleri, trandilleri. Hatta yani onlar bana göre biraz da mutasyona uğradılar. Modern gezi teknelerinin talepleri doğrultusunda yani orijinal çizgilerini biraz kaybettiler gibi geliyor bana. Dolayısıyla Türkiye hakikaten tekne yapımında her malzemeyle, çelik, fiber ya da ahşap oldukça ileri bir noktada dünya standartlarına
evet.
göre. Peki bu nihai amaç sonuç olarak bu bir tanıtım grubu içinde ticari şeyler de olacak dedin. Herhalde bu tekne tasarlamak, yapmak vesaire filan gibi. Bu o zaman daha net bir şeye geleyim. Bir kere bu sizin grubun adresi için o kadar uzun karışık bir şey adres yazmaya gerek yok. Ben Google'da kayık artı Tanju Kalaycıoğlu yazdım, pat diye çıktı. Yani kayık yazıp... artı Tanju yazınca çıkıyor zaten.
Kayıkturkiye.com. Evet,
geçtiğimiz bir fuarda sen 12 metre bir trandil projesiyle vardın.
Evet.
O proje ne oldu?
Valla ben birçok tekne yapabildim. Çok ilginçtir. Şu anda Arap geleneksel bir tekne tasarım üstüne çalışıyorum ama bir trandil gerçekleşemedi.
Hmm.
Nedense yani içinde öyle bir ukde var. İnşallah bir gün yaparım.
Hmm. Çok da güzel bir kayıktı.
Trendil Bodrumlu ikinci nesil olsun arkadaşlarla, yani tekne yapımcısı ailelerden gelen, mesela Erdem Ağam var, babası meşhur Çolak Erol.
Evet.
Onlarla kültürel sohbetler yapıyoruz, ediyoruz. Trendil maalesef birazcık unutulmaya yüz tuttu. İşte biz bunlardan üzülüyoruz.
Gerekçesi ne peki? Yani bu programda zaman zaman konuşuyoruz. Hatta çok yakın bir arkadaşım 60 yaşında bir eski bir ahşap tekniminin peşine düşmüştü. Ben de biraz itiraz ettim. Yani niye o kadar eski bir teknenin peşinde koşuyorsun? Ayrıca yani o kadar geleneksel bir plan bugün artık anlamını yitirdi. Çünkü bugün 10 metreyi geçtiği zaman bir modern tasarım, sen çok iyi biliyorsun ki geleneksel 14-15 metrelik bir teknenin yaşama alanından daha konforlu alan verebiliyor. Yeni mimari anlayış böyle. Yani bir sürü çözümler var. Her santimetre küp kullanılıyor. Boşa giden hiçbir şey yok. Espas ya da boş şey yok. Yer yok teknede. Sen ne diyorsun? Yani bu geleneksel tekne turistik olarak mı devam ettirilmeli?
Senin dediklerin mantık olarak çok doğru. Hı-hı. Ama unutma ki tekne çok ilginç bir şey. Canlı olmayan, ruhu olan ender, evet, yapılardan birisi.
Şimdi onu soracaktım. Yani o duyguyu korumak adına mı devam etmek gerekiyor?
Kesinlikle. Şuradan örnek vereyim. Şimdi sağ olsun Koç Müzesi bir kısım eski mal olmuş teknelerimizi bizim denizcilik kültürümüze, tarihimize, çağdaş denizcilik, yani 20. yüzyıldaki mesela Sadun abinin teknesini aldılar, koruyorlar. Ama artık onlar müze malı oldular. Hı-hı. Halbuki Güney Fransa'da zenginlerin, bunların önemli bir kısmı İngilizdir, Amerikalıdır, Fransızdır, önemli değil milletler, ama Güney Fransa'da ağırlıklı durdukları duran ve her sene yarışları olan ama her şeyleri geleneksel, yani, hı-hı, eski asıl hallerinden hiçbir şekilde çağdaşlaştırılmayan tekneler var. Ve bunların hikaye, yani anekdot olarak duymuşum, birisi bir tekneye davet ediyor onu, sakın diyor, sakın tekne sayma, bu tekne satılık mı falan gibi laflar, şeyler, sakın sorma, o kibar adam çirkinleşir ve senin tekneden kovar diyor. Yani bunlar o kadar kıymetli. İçinde senin dediğin gibi o boydaki bir teknenin, çağdaş bir teknenin dörtte bir hacmine sahip değil ama kıymeti öbürünün 10 katı. Yani böyle bir kıymeti yok. Ve o dostun hiç çekinmesin, eski, geleneksel, orası burası yamulmuş, şey etmiş bir tekne varsa bile onu, ama dediğim gibi onların tamiri
çok pahalı.
Aslı gibi yapılması gerekiyor.
Yani, artı bir de o yaştaki bir tekneyi devam ettirmek modern bir tekneye göre biraz daha pahalı değil mi? Yani
dediklerine hepsi haklısın ama ahşap bir yalıyı bugün o şekilde korumak zorundayız. Bunun kanunu bu.
Evet, tabii.
Eski saraylarımıza mantolama yapamayız.
Yok tabii. Yok, ben var olan bir teknenin korunmamasından söz etmiyorum. Ama sıfırdan bir tekne alınacaksa ki bir soruya cevap veriyorum. Çünkü bana sordukları zaman ben zaten tekne de almayın, niye alıyorsunuz ki, gidin kiralayın diyorum. Yani çünkü bu gerçekten tartışmalı bir durum. Yani tekne sahibi olmanın, geçenlerde Ali Cantroğlu ile bir gezisinden sonra sohbet etmiştik. Tekne sahibi olmanın böyle bir tür, senin de anlattıkların içine, fetişist bir tavrı var. Yani bir şeyi kutsallaştırıyorsun. O artık senin teknen oluyor. Senin ruhu oluyor dediğin gibi. Ve bir tür aşk başlıyor. Bu başka bir duygu. Yani onun tozunu alırken, işte ne bileyim, benliklerini yaparken, pasta cilasını yaparken, bakarken yaşadığın şey farklı. Ama daha normal bir ilişki kuruyorsan, yani teknenin kendisinin senin için sembolik bir anlamı yoksa, denizde olmaksa asıl önemli olan, o zaman kiralamak sana çok geniş bir skalada, çeşitli boylarda ve işte ebatlarda, konforda teknelere ulaşmayı sağlıyor. Yani böyle bir alternatif de var. Bunların ikisinin de kendi içinde rasyonelleri var bence.
Tamamen haklısın ama tekne sahibi olmak, hele özel imalat, senin isteğine göre yapılmış, ihtiyaçlarını, evet, karşılayacak bir şey, çok farklı bir duygu, farklı bir yaşam tarzı. Benim öğrendiğim yat çizerken, yaparken bu tip arzulu, tutkulu insanlarla tekne yaparken öğrendiğim şeyler zaten bütün deneyimimin önemli bir kısmı. Bizim yaptıklarımız onlara bir hizmet. Ve çok farklı bir bakış açısı, yani bir romantizm o.
Tabii, doğru doğru.
Senin dediğin, evet, günün ihtiyaçlarını bir tatil turizm tüketimi olarak çok haklısın.
Evet.
Ve rasyonel olarak o doğru. Ama öbürü ise, yani dediğin gibi tekne sahibi olmaya hiç gerek yok. Teknelere de gerek yok. Ama çok güzel bir duygu, çok farklı
tabii.
bir duygu. Yaşamayan bir şey anlatamaz.
Tabii, yani bunun başka şeyi var. Ben kendi deneyimlerimden yaşıyorum. Yani bana ait olmayan teknede bile kendimi çok rahat hissetmiyorum. Çünkü benim teknem durumu farklı bir şey. Yani o benim, onu okşuyorsun, onunla derdi neyse onunla birlikte yaşıyorsun. İşte kaç yaşındaysa, ne bakım gerekiyorsa, hangi emeği gerektiriyorsa. Tabii ki o çok farklı bir duygu, ama benim demin söylediğimin de bir şeyi, mantıklı bir karşılığı var. Peki Tanju'cum, biz müzik arası verelim. Tekrar bağlanacağım sana, çünkü biraz da ahşap ve modern tasarım metotları üzerine hazır yakalamışken sohbet etmek istiyorum. Tekrar arayacağız seni. Umarım
tamam.
Uygunsun, değil mi?
Çok teşekkür ederim.